Ayrım 3, İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 31. Aydın Doğan'dan davet. Kuşkusuz bu genel kuraldır. Gazeteci de herkes gibi insandır ve her türlü karakteri bünyesinde barındırır. Ve işte size farklı bir anekdot. Cem Uzan'a ait Star grubunun Ankara temsilcisiyim. Arayan Aydın Doğan'ın sağ kolu Taylan Bilgel, ki Bilgel aynı zamanda Demirel'e çok yakın biriydi. Sabahattin, Ankara'da mısın? Evet Taylan Bey. Ben de yarın Ankara'da olacağım. Seninle önemli bir konuyu görüşmek istiyorum. Hayırdır? Hayır hayır. Ama görüşmemizi senden başka kimse bilmesin. Ertesi gün Hilton Oteli'nin bir köşesinde buluştuk. Sabahattin, Aydın Bey seninle görüşmek istiyor. Neden? Seni Doğan grubunda görmek istiyor. Derken birkaç gün sonra Aydın Bey ile buluştuk. Fikret Bila bakın ne yaptı. Aydın Doğan, bak Sabahattin, Posta gazetesini yeniden yapılandıracağım. Postayı senin gibi siyasi yönü ağırlıklı olan yazar ve yöneticilerle takviye edip Sabah'a rakip yapacağım. Mehmet Yılmaz'ı seni sordum, çok iyi arkadaş, gelse iyi olur dedi. Gel beraber çalışalım diye teklifte bulundu. Uzatmayayım, ayrıntıları görüştükten sonra Aydın Doğan'la anlaşıp Cem Uzan'ın Star grubundan ayrılıp Posta gazetesi yazarı ve Ankara temsilcisi olarak Doğan grubuna geçtim. Aydın Bey bir gün İstanbul'dan Ankara'ya gelince benim onuruma bir akşam yemeği verdi. Yemeğe benim Posta'ya gelişimden kendi ikbali ya da geleceği açısından ürken Fikret Bila katılmadı. Dahası benim hakkımda sağcıdır diyerek grup içinde dedikodular yaptı. Fikret benim geçmişte olduğu gibi Taha Akyol ve Yavuz Donat misali aslında Milliyet gazetesi adına Posta gazetesine alındığımı ve oradan Milliyet'e geçeceğimi vehmedip koltuk endişesine kapıldı ve zihniyet istismarı yaparak bize saldırdı. Ama zaman en adil hakem. Biz bugün Tayyip Erdoğan'la hapse girme pahasına kıyasıya mücadele ederken o Fikret Bila şimdi Tayyip Erdoğan'ın gözdelerinden biri olarak onun davetlisi sıfatıyla uçağına biniyor ve iktidarın oluruyla Erdoğan Demirören'e ait Milliyet'i yönetiyor. Fikret Bila'ya sorsan bugün hala solcu, Alevi ve Demokrat ama Tayyip'in kayığında. Derya Sazak misali Milliyet'ten bir gün kovulursa da anında Tayyip'e muhalif olup ne büyük solcu ve özgürlükçü olduğunu anlatmaya çalışacak. Anlatayım mı Emin? Fikret Bila'nın Ankara temsilciliğim elden gidiyor paniğiyle katılmadığı Aydın Doğan'ın Ankara'da verdiği yemekte bulunan isimler şunlardı. Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Emin Çöleşan, Bekir Coşkun, Baki Şehirlioğlu, Taylan Bilgel, Muharrem Sarıkaya ve ben. Yemeğin ortasında Bekir Coşkun Emin Çöleşan'a laf attı. Anlatayım mı Emin? Çöleşan sadece gülümsedi. Aydın Doğan neyi anlatacaksın diye sordu. Bekir Coşkun, efendim Emin izin vermezse anlatamam. Ertuğrul Özkök, Emin ne oluyor, gizli bir şeyini mi yakaladılar? Emin Çöleşan, yok yahu, 30 yıl önceki bir olay. Ertuğrul Özkök, anlatsın o zaman Emin, anlatabilir. Aydın Doğan, Bekir anlat. Emin misiniz, anlatayım mı? Bu kadarını söyledikten sonra zaten mecburen anlatacaksın, anlat. Bekir Coşkun, Aydın Doğan'a döndü. Aydın Bey, biz bu sabah Muharrem Sarıkaya ile Emin'in ODTÜ'deki bir arkadaşıyla karşılaştık. Aydın Doğan, Bekir Coşkun, adam bize Emin bizim takımın en vazgeçilmez elemanıydı dedi. Aydın Doğan, ne takımı? Bekir Coşkun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kürek takımı. Aydın Doğan, yahu Ankara'da deniz yok ki ODTÜ'nün kürek takımı olsun. Ertuğrul Özkök, Aydın Bey, ODTÜ'ye ait Eymir Gölü var ve orada sürekli bu spor yapılır. ODTÜ'nün kürek takımının uluslararası dereceleri var. Aydın Doğan, öyle mi? Bak onu bilmiyordum ama pardon Emin, sen şimdi ufak tefeksin. Oysa kürek takımına giren iri yarı, güçlü, kuvvetli olmalı ki kürek çeksin. Sen o zaman çok mu güçlü ve kiloluydun? Emin Çolaşan, hayır Aydın Bey. Ben bugünden daha zayıf ve güçsüzdüm. Aydın Doğan, şaka yapıyorsun. O durumda nasıl takımın en vazgeçilmez elemanıydın? Bekir Coşkun, efendim işin püf noktası zaten orası. Aydın Doğan, devam et, dinliyorum. Bekir Coşkun, Emin'i takımda vazgeçilmez yapan gücü, kuvveti ve iyi kürek çekmesi değil, karşı tarafa kürek çektirmemesi. Ertuğrul Özkök, o nasıl oluyor Emin, yoksa senin cinlerin mi vardı? Onları mı harekete geçiriyordun? Bekir Coşkun, cinleri yok, başka şey var. Neyi? Emin takımın küfürcüsüydü. Küfürcü ne demek? Efendim, Emin'in kürek takımında tek görevi küfür etmek. Yahu takımda zaten birkaç kürekçi var. Kürek çekmek küfür eden birini mi alıyorlardı takıma? Aynen öyle. Emin her seferinde öyle rezil ve tahrik edici küfürler edermiş ki karşı takımın bütün kürekçilerinde ne moral, ne güç, ne motivasyon kalırmış. Bu şekilde her seferinde Emin sayesinde yarış kazanırlarmış. Herhalde şaka bu. Aydın Bey, biz de sizin gibi şaka diye itiraz ettik ama Emin'in takım arkadaşı kutsalları üzerine yemin etti. İşte Muharrem de oradaydı, sorun ona. Evet efendim, anlattıkları doğru. Ertuğrul Özkök, Emin ne diyor bunlar? Anlattıkları doğru. Aydın Doğan, takımdaki görevin küfür etmekti, öyle mi? Evet Aydın Bey. Emin, bu duyulursa küfürcü diye adın çıkar. Takımdaki görevim oydu. Ben bunu yazabilir miyim? Ne diyeyim, yaz. Masada önce bir şaşkınlık ve ardından büyük bir kahkaha. Gazetecilerle ilgili olarak bilinmesi gereken bir başka hadise, zannedilerin aksine medyada meslek dayanışmasının olmadığıdır. Keza vefanın zerresi de yoktur. Tersine gazeteciler en çok meslektaşlarına acımasızdır. Mason ve Rotaryenler. Mesela Cüneyt Arcıyürek ile Emin Çolaşan dünya görüşü bağlamında birbirine çok yakındılar ama Çolaşan Arcıyürek'i yerden yere vuran önce insanım sonra gazeteci, Bilgi Yayın Evi 2008 adlı bir kitap yazmıştır. Gazeteciler arasındaki ittifaklar fikirden ziyade ekip dayanışması niteliğindedir. Her genel yayın yönetmeni kendi ekibiyle çalışır ve onları öne çıkarır. Mason ya da Röteryan olmak da medyada zannedilerin aksine imtiyaz sağlamıyor. 90'lı yıllarda beraber siyasetin medyaya egemen olmasıyla gazetecilik fiilen bittiğinden artık majestelerinin gazetecisi dönemine geçilmiştir. Demirel, İnönü ve Türkeş bu gibi işlere pek kalkışmadılarsa da Özal, Çiller, Yılmaz ve özellikle Tayyip Erdoğan'ın medyaya dizayn girişimleri biliniyor. Turgut Özal'dan sonra yandaş medya yaratma bağlamında harekete geçen isim Tansu Çiller'in eşi Özel Çiller'di. Kara Mehmet'i Özel Çiller zorladı. Özer Bey, Mehmet Ali Ilıcak'ı kurtarmak için bankacı Mehmet Emin Kara Mehmet'i medyaya girmesi için zorladı. Keza Tansu Çiller'i eleştiren gazetecileri korkutmak için uyduruk bir TV kanalı kurdurdu. Kemal Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, batık olan tercümanın borçlarını reddedip esrarengiz birikimleriyle Akşam Gazetesi'ni kurdu ve Tansu Çiller'e militanlık düzeyinde destek olmaya başladı. Oğul Ilıcak buna paralel olarak bütün okurlara televizyon alıcısı kampanyası başlattı ve çok büyük tirajlar aldı. Bu gelişmeyle beraber medyanın iki büyük baronu Aydın Doğan ile Dinç Bilgin anlaşarak Mehmet Ali'nin gazetesini dağıtmama kararı aldılar. İşte o günlerde Nazlı Ilıcak'ın özellikle Aydın Doğan'a yaptığı çok ağır hakaretlerden sonra bugün Nazlı ile Aydın Bey'in hala nasıl dost kalabildiklerini anlamak mümkün değil. Nazlı Ilıcak, ben yalakayım. Mehmet Ali Ilıcak tam batacakken imdadına Özer Çiller yetişti ve gazetesini Mehmet Emin Kara Mehmet'e aldırdı. Nazlı Ilıcak'ın o dönemki duruşu oğlunun ticari ilişkileriyle paraleldi. 12 Eylül öncesi milliyetçi cenahta görülen Ilıcak, ihtilalle beraber evreni önce alkışlamış, sonrasında onunla da ters düşmüştü. 80'li yılların ilk yarısında sıkı demirelci olan Nazlı Hanım, gazeteci Tayyar Şafak'la beraber Jaguar Partisi'ni kurup Turgut Özal'a sıkı muhalefet etti. 80'lerin ikinci yarısında ise Mehmet Yazar'la bir olup Süleyman Demirel'e savaş açtı. 90'larda sırasıyla önce Çillerci, bir ara Mesut Yılmazcı, sonra Erbakancı ve akabinde AKP'li oldu. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde Almanya'ya uçarken Ilıcak'ın şu ifadesine benim gibi o gün başbakanlık uçağında olan Sedat Ergin, Yalçın Doğan ve Mehmet Ali Biran tanıklık etmiştir. Bana Mesut Bey yalaka mı oldun diyorlar. Evet oldum. Ben Sayın Başbakanımın yalakasıyım. Mesut Yılmaz bu durumu daha sonra Mehmet Ali'nin işleri var, onun için öyle konuşuyor diye açıklamıştı ki nitekim Yılmaz bu seyahatten bir ay sonra iktidardan düştü ve Nazlı o saat Mesut Bey'e hasım oldu. Tercümanı kim bitirdi? Tam burada Kemal Ilıcak'a bir parantez. Kemal Ilıcak'ı yakından tanışım Demirel'in başbakan olarak 5 ülkeyi kapsayan seyahati esnasında oldu. Tesadüf, Kemal Bey'le yan yana koltuklara düştük ve bir hafta boyunca sürekli sohbet ettik. Kemal Ilıcak onurlu bir insandı ki bunu zaten Hürriyet gazetesinde hakkında bir haber çıktığında kalp krizi geçirip yaşamını yitirerek kanıtladı. Ölümüne sebep olan haber ise İhsan diye bilinen öğretmenlere ait bir kuruluş üzerinden menfaat temin etmek istemesiydi. Düşünüyorum da 17-25 Aralık'ta olanlardan hiç alınmayanları Kemal Ilıcak'la kıyaslarsanız aradaki onur farkı daha iyi anlaşılır. Kemal Bey ile sohbetlerimde edindiğim kanaat onun manevi ve ahlaki yönünün varlığıydı. Pişmanlıkları çoktu ve Güneli Civaoğlu bunun en başında geleniydi. Tercümanı Nazlı Ilıcak'ın bitirdiğini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz sahnede. İnsanların onura, fikre değil, çıkara, hesaba ve güce eğildiklerini kendi yaşadıklarından kesitler sunarak aktardı. Sabancı ailesine büyük kırgınlığı vardı. Demirel'i çok sever, Özal'ı ülke için tehlikeli bulurdu. Kemal Ilıcak 1970 ve 80'li yılların medya baronuydu. Özal'la kavgası onu bitirdi. Türkiye'de siyasi iktidarla kavga eden medya patronlarının pek çoğu battı ya da sektörden çekildi. İşte Ömer Çavuşoğlu ile Ahmet Kozanoğlu. 12 Eylül sonrasında kurdukları Güneş gazetesini yayın politikaları sebebiyle Mehmet Ali Yılmaz'ı satmak zorunda kaldılar. Mehmet Ali Yılmaz 80'lerin başlarında sadece genç bir Karadenizli müteahhit kimliğindeydi. Yıldızı Tuzla Deniz Harp Okulu inşaatı ihalesini almasıyla parladı. Bankacı Dinç Bilgin. Askerlerle iyi ilişkisi bir ara onu Fenerbahçe başkanlığına aday bile yaptı. Sonra Turgut Özal'la asker arasında tercih yapmak zorunda kalınca gazetesini Asil Nadir'e satmak zorunda kaldı. 80'lerin ortalarında yıldızı parlayan bir başka medya patronu Dinç Bilgin'di. Gazeteci bir ailenin ferdi olan Bilgin, sahibi olduğu Bölge Gazetesi Yeni Asır'a ilaveten, Türkiye geneline hitap eden Sabah'ı kurdu ve muhalif yayın politikasıyla gazetesini kısa bir süre içinde birinci lige çıkardı. Dinç Bilgin'in ani ve sürpriz yükselişi yazılı medyada yaşanan promosyon savaşlarıyla gümledi. Aydın Doğan ve Hürriyet'le rekabet adına televizyon kanalı kurup borçlanan Dinç Bilgin, bankacılık sektörüne girmesi ve siyasetin kucağına düşmesiyle kendi sonunu hazırladı. Özelleştirmede Cavit Çağlar'la ortak olarak Etibank'ı satın alan Bilgin, çok gençmeden banka kaynaklarını kendi şirketlerine aktarmaktan suçlandı ve oğluyla beraber mahkum oldu. Sabah gazetesini elden çıkarmak ve devlete devretmek zorunda kaldı. Dinç Bilgin batışı sonrasında bazı efsaneler çökmüş oldu. Mesela siyasal İslamcılar ve onların 90'lı yıllardaki sözcüsü Fehmi Koru'ya göre Türkiye'de iki kesime asla dokunulmazmış. Fehmi Koru şeytan tapınağında. Bunlardan biri Masonlar, diğeri Sabateistler yani dönmeler. Oysa Dinç Bilgin hem Mason hem de Sabateistti ama pekala battı. Dahası hapis yattı. Dramatik olan Mason ve dönme edebiyatıyla 20 yıl siyasi prim yapıp okurlarını ya da siyasal İslamcıları afyonlayan Fehmi Korun'un Bilderberg gibi bu tür yapıların en üst kurumuna davet edilmesi ve o davete icabet etmesiydi. Oysa Fehmi Koru yıllar yılı Bilderberg'i okurlarına şeytan tapınağı diye sunmuştu. Bilderberg'e katılan gazeteciler için medyanın fahişeleri bile demişti. Bu konuda onlarca yazı yazan Koru, davet kendine gelince koşarak buna icabet etti. Sadece Fehmi değil, Ali Babacan gibi eşi türbanlı olup MSP geleneğinden gelen kimi AKP'li bakanlar da defalarca Bilderberg'in onur konuğu oldu. Burada maksadımız elbette Bilderberg ya da Masonik yapılanmaları küçümsemek değildir. Dünyada öyle bir dayanışma kuşkusuz var ve bunun Türkiye'de de olması normal ama ülkede yaprağın kımıldamasını bile onlara bağlamak istismardan başka bir şey değil. Zafer Mutlu'nun hakimi. Dinç Bilgin'in batış olayında altı çizilmesi gereken husus, yönetim kurulu başkanı olarak kendisi tutuklanırken yönetim kurulu üyesi emekli Oramiral Vural Beyazıt ile Sabah'ın genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu'nun tutuklanmamasıydı. Zafer Mutlu tutuklanmadığı gibi mallarına ipotek konmadı, konulmadı. Zafer Mutlu için o kararı veren yargı mensubunun adı Ömer Süha Aldan'dı. Ve Aldan, Zafer Mutlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na ısrarlı ricaları sonucu geçen dönem CHP'den milletvekili seçildi. Demek ki neymiş? Türkiye'de Mason ya da Sabetaist olmak her şeye yetmiyormuş. Dinç Bilgin'in zor günlerinde sabahı henüz elden çıkarmadan Enver Ören'e gidip borç para istediğini ve bavullarla bu parayı İhlas Finans Kurumu'ndan aldığını yazmış ve Enver Ören'in Niye verdin bu parayı şeklinde soruma, vermeseydin beni gazetesiyle hedef alacaktı dediğini gazete yazılarımda daha önce de dillendirmiştim. Dinç bilgin bu yazdıklarımın hiçbirine cevap vermedi ki bu iddiaların ispatı anlamındadır. Tuhaf olan İhlas Finans'tan para alıp ödemeyen Dinç Bilgin'in Türkiye gazetesi tarafından kısa bir süre önce röportajla parlatılmasıydı. Kuşkusuz Dinç Bilgin'i irdelerken Cavit Çağlar görmezden gelinemez çünkü Çağlar Etibank'ta onun ortağıydı. Cavit Çağlar ve Yavşak. Çağlar haber kanalı NTV'nin de kurucu patronuydu. Cavit Bey ilginç bir potre. 80'lerde Demirel'in partisini finanse eden Bursalı bir tekstilcidir. Turgut Özal'la kıyasıya bir mücadelenin içinde olur ve ekonomik olarak zaman zaman zora düşer. 92'de DYP-SHP iktidarı ile ekonomiden sorumlu bakan olur ve bankalar ona bağlanır. Öyleyken Cavit Çağlar'ın şirketleri ekonomik anlamda krize girmekten kurtulamaz. Çağlar, Dinç Bilgin'in ortak olduğu Etibank'a TMSF tarafından el konulmasıyla beraber yurt dışında yakalanır ve Türkiye'ye getirilerek hapse atılır. Piyasa adamı olarak tanımlanan Cavit Çağlar, Demirel'in de fedaisi konumundaydı. Öyle ki sırf gündemi değiştirme adına ana muhalefet lideri Mesut Yılmaz'a yavşak diyerek manşetlere oturmuştur. Aynı şeyi diğer bazı ANAP'lılar için de yaptı ve ard arda tazminatlar ödedi. Çağlar bu tavrını medyaya şöyle özetledi. Önce söver, sonra parasını öderim. Çağlar ve Malki cinayeti. Cavit Çağlar, Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasıyla DYP'ye genel başkan ve dolayısıyla başbakan olmak istedi. Demirel, cin doruk misali Çağlar'a da olur vermedi. Cavit Çağlar'ın medyaya giriş sebebi ise medya sahibi diğer patronların yaptığı gibi medya gücüyle siyasetle pazarlık yapmak ve ekonomik gücünü arttırmaktı. Ancak Dinç Bilgin'le beraber Etibank'ı batırmalarıyla medya patronluğu macerası kısa süre içinde bitti ve NTV'yi elinden çıkardı. Çağlar olayında ders alınması gereken husus şudur. Türkiye'de Cavit Çağlar gibi birine dokunuluyorsa şartlar değiştiğinde herkese dokunulabilir. Zira Çağlar dönemin güç sembolü olan Demirel ve Teoman Koman gibilere çok yakın bir isimdi. Öcalan'ı bile Kenya'dan getiren vasıta onun özel uçağıydı. Cavit Çağlar bağlamında bunların dışında pek çok spekülasyon yapıldı. Mesela İplikçi ünlü Musevi tefeci Nesim Malki'nin öldürülmesinde teşvikçi olduğu iddiaları ortaya atıldı. Mustafa Çağlar'ı uçaktan atıyorlardı. Dahası Malki'ye olan borcunun üzerine yattığı ve bunun üzerine Mossad ajanlarının oğlu Mustafa'yı uçakla kaldırıp İstanbul semalarından Cavit Çağlar'ı arayıp ya Nesim Malki'ye borcunu öde ya da oğlunu boğaza atarız dedikleri kulislerde hep yankılandı. Bunlara ilaveten Tayyip Erdoğan'la yaptığı sulh bağlamında yine acayip iddialar gündeme geldi. Teyidi mümkün olmayan bu söylentiler sonrasında tablo ortadadır. Cavit Çağlar batıktır ama hala sıfırı tüketmemiş, şirketlerini çalıştıran bir iş adamıdır. Çağlar'ın NTV'yi sattığı Doğuş grubunun patronu Ayhan Şahenk ise büyük müteahhitti. Şahenk de bazı iş adamları gibi medya sahibi olma hastalığına yakalandı ve önce Aydın Doğan'la beraber Kanal D'yi kurdu. Akabinde Kanal E'yi CNBC'ye dönüştürdü. Peşi sıra zora giren Cavit Çağlar'dan NTV'yi satın aldı. Ayhan Şahenk'in ölümünün ardından oğlu Ferit Şahenk Star Televizyonu'nu satın aldı. Erol Aksoy ve Korkmaz Yiğit. ABD'de okuyan ve yaşam biçimi olarak muhafazakar olmayıp evliliğini, dinini bile değiştirmeyen ABD'li bir hanımla yapan Ferit Şahenk, AKP iktidarıyla beraber televizyonlarını adeta AKP'ye tahsis etti ki bunu niye yaptığının ayrıntılarını ileriki sayfalarda aktaracağız. Şahenkler gibi Erol Aksoy da medyaya girdi. Bir dönem Koç grubunun parlak bankacısı Aksoy, Turgut Özal'la ABD'den tanışıklığı sayesinde ANAP'a üye oldu ve Koç'tan ayrılıp kendi bankasını ve şirketlerini kurdu. Aksoy 90'lı yılların ortalarında Show TV'yi kurdu. Dahası Hürriyet'ten %25 oranında hisse aldı. Diğerleri gibi Aksoy'un da bankası battı, iflas etti ve medya patronluğu nihayetlendi. Medya sahibi olmaya yeltenenlerden bir başkası Korkmaz Yiğit'tir. Yiğit lüks konutlar inşa eden bir müteahhitti. Mesut Yılmaz'la anlaşıp önce bir kamu bankasına talip oldu. Akabinde Milliyet'i satın aldı. Derken Korkmaz Yiğit'le alakalı bazı kanunsuz ilişkiler medyaya sızdı. Fikri Sağlar F tipi cemaatten aldığı ileri sürülen ses kayıtlarını açıkladı. Mesut Yılmaz hükümeti bu açıklama sonrasında istifa etmek zorunda kaldı. Korkmaz Yiğit'e banka satışı yapılmadı ve Milliyet'in satışı iptal oldu. Yiğit ise batıp hapse girdi. Cemaatlerin gazeteleri. Hikayesini kısaca aktardığım 90'lı yıllar medyamız için tam bir çöküş sürecidir. Özellikle 90'ların ikinci yarısıyla Türkiye'de gazetecilik tükenişe geçmiştir. Medyayı iktidara karşı baskı ve güç unsuru gören gözü aç iş adamı ve müteahhitler aç kurtlar misali bu sektöre saldırmış ama pek çoğu kısa süre içinde yok olmuştur. 90'larda batmak bir yana palazlanan birkaç yapıdan biri ise cemaatlerin medyasıydı. Türkiye'de İslamcıların medyada kendini göstermesi 80'lerin ikinci yarısıyla başlar. İhlas grubunun Türkiye gazetesi bu yıllarda ilk defa 100 binlik satışı aştı. Metodu farklıydı, bayiden değil, elden dağıtılıyordu. Işık cemaatinin bütün Türkiye'de var olan müritleri sabahın ilk ışığıyla gazeteleri abonelere elden götürmeye başladı. Enver Ören bu metodu Japonya'dan aldığını söylerdi ama gerçekte bunu kendisine tavsiye eden Turgut Özal'dı. Dahası sabah gazete dağıtan personele arta kalan vakitlerinde pazarlama yaptırma fikrini veren de oydu. Fethullah'tan aynı metot. Turgut Özal'ın bu tavsiyesiyle cemaatler ticaret yapmayı öğrenip halka yakın temasa girdiler. Türkiye gazetesi kısa zaman içinde tirajını katladı. Öyle ki 90'ların başında tamı tamına 1 milyon satışa, pardon dağıtıma ulaştı. Metot basitti. Gazete muhafazakar insanlara adeta kutsal metin gibi sunuluyordu. Okuma yazma alışkanlığı olmayıp yardım alışkanlığı bulunan mütedeyyin kesim evine ya da iş yerine gelen bu gazeteyi inancına saygı adına satın aldı. Parası olmayanlar için parası olan varlıklılar ödeme yaptı. Bu şekilde gazete şeklen büyümeye başladı. Buna paralel olarak gazete dağıtan personel mal pazarlama yani ticaretin içinde sokuldu. Pazarlanan malların üretimi derken küçük çapta sanayi bile oldular. Bu şekilde cemaatler sadece medyaya değil aktif ticarete de girdi. İhlas grubunun bu metodunu Fethullah Gülen grubu aynı şekilde taklit etti. Bu iki cemaat başlangıçta siyaseten Turgut Özal ile partisi ANAP'a %100 angaja olsa da iktidar değiştiğinde anında ortama uydular ve DYP ile saf tuttular. Bunlar durakta beklemez. Demirel bu cemaatlerin siyasi duruşları için şöyle demiştir. Bunlar durakta beklemez, gelen her iktidar otobüsüne binerler. Cemaat baronları ise bu durumu kendi müritlerine şöyle açıklıyordu. Bizim davamız günlük siyaset değil, İslam'a hizmet davasıdır. İktidarın kimliği bizi ilgilendirmez. Öyle olduğu için her iktidar döneminde kollandılar. Enver Ören ya ihlası sermaye olarak büyüten Turgut Özal'ın yaptığı büyük kıyaklardır. İstanbul, Yenibosna'daki yüzlerce dönümlük hazine arazisi, vergi dairesi binası inşası karşılığında ihlasa verildi. Sadece o değil, yine yüzlerce dönümlük hazineye ait kaplıca arazileri örneği pek çok tahsis peşi sıra takip etti. Bulgar Hastanesi'nin kiralanmasında pek çok ayrıcalık yapıldı. İslam'ı çıkara uydurma. Bütün bunlara ilaveten verilen teşvikler ve vergi kolaylıkları diz boyuydu. Kısacası Turgut Özal, İslamcı medyanın zeminini inşa etmiş, ardından gelenler de o zemini güçlendirmiştir. Tarikat, cemaat medyasının tek kutsalı kendi çıkarıdır. İslam amaç değil, araç ve örtüdür. Menfaatleri doğrultusunda dini hemen kendi amaçlarına uydururlar. Mesela 1980'lerde banka ilanlarını haram diye gazetelerine basmazlar ama 1990'larda bırakın bu ilanları basmak, bizzat banka sahibi olurlar ve bunu kendilerince izah ederler. Keza 1980'lerde başı açık kadın görünen reklam basmayan İslamcı gazeteler, sonraları dekolteli ilanları bile basmaya başladı. Türkiye'deki pek çok cemaat önderi kendini Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in vekili saydığından bunlar kendilerini içtihat makamında yani dine yeni yorumlar katmaya yetkili görürler. İslamcıların hasat dönemi. 1990'lı yılların İslamcılar için bolluk ve bereket dönemidir. Kenan Evren ile Turgut Özal'ın ektikleri 90'larda İslamcılara hasat olarak geri dönmüştür. Kombassan ve Yimpaş gibi İslamcı holdingler bu zaman diliminde vücut buldu. Buna paralel olarak İslamcılık bu yıllarda rüzgar aldı ve Refah Partisi birinci oldu. İstanbul ve Ankara gibi merkezler siyasal İslamcı yerel yönetimlere geçti. TGRT, Kanal 7 ve Samanyolu gibi İslamcı kanallar 90'larda kuruldu. TGRT kurulurken bütün Türkiye satında adeta cihat kampanyaları yapıldı. Bilezikler, beşi birlikler toplandı. Ülke savaşa gidiyor misali fedakarlıklar yapılıp sermayeler oluşturuldu. Bu durum Kanal 7 ve Samanyolu TV için de geçerliydi. Tayyip Erdoğan'ın müjdesi. Bir dönem Ankara temsilciliğini yaptığım Flash TV patronu Ömer Göktuğ o dönemi bir gün bana şöyle anlattı. Bursa'daki şirketimde otururken bir telefon aldım. Toplantıya davet ediyorlardı. Nedir dedim. Çok önemli dediler. Niçin dedim. İmanımız için karşılığını verdiler. Davet eden kim dedim. Tayyip Erdoğan dediler. Gittim baktım. Muhafazakar eğilimli 20'ye yakın iş adamı. Çok geçmedi Tayyip Erdoğan geldi. Size müjdem var dedi. Nedir dedik. Televizyon kanalı kuruyoruz. Adı Kanal 7 olacak. Bize para verin, yardım edin dedi. Sözünü kestim. Tayyip Bey, sizin kurmaya çalıştığınız televizyon kanalı bende var. Adı da Flash TV dedim. Bizimki seninkinden ayrı olacak. Biz inançlı, imanlı bir kanal kuracağız dedi. Tayyip Bey, ben inançsız, imansız mıyım dedim. Sen başka, televizyon kanalın başka dedi. Benim kanalım kafir mi diye sorunca da diğerlerinden farkı yok diye cevap verdi. Hadi bana eyvallah dedim, kapıyı vurdum çıktım. O gün bugün Tayyip Bey bana mesafeli. Sadece Bursa değil, Kanal 7 için bütün Türkiye'de yardımlar toplandı. Dahası Bosna Hersek için toplanan yardım paralarından bir kısmının buraya transfer edildiği mahkemelere konu oldu ve ispatlandı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 47.